Ayrım 38, sayfa 417. Lazarus, Lars Kepler. 81. Bölüm. Onlar hastanedeyken fırtına beraberinde yoğun karla birlikte Stockholm'e ulaştı ve hava sıcaklığını daha da düşürdü. Yuna yoğun karda E20'yi hızla geçerek Nykvarn'a doğru ilerliyordu. Kar şeritlerin arasına ve kenarlara çoktan yerleşmişti. Saga tabancasını kontrol edip şarjörü taktı. Yuna şerit değiştirerek yanlış taraftaki kamyonu solladı. Kirli bir kar bulutu kaportayla ön camın üzerinde uçuşuyordu. Emlak kayıtlarına göre Pollux'un konumlandığı evin sahibi iki çocuklu orta yaşlı bir çiftti. Tommy ve Anna Lena Nordin kendi işlerini yönetip başka şirketlere eleman temin ediyorlardı. Kızları Miriam 15 yaşındaydı ve Talya'daki liseye gidiyordu. Oğulları Axel ise 8 yaşındaydı ve Nykvarn'daki Björkestra okuluna gidiyordu. Yuna gaza basınca arabanın içindeki gürültü daha da arttı. Alnas kavşağına yaklaşırken Yuna dikiz aynasından yanıp sönen mavi bir ışık gördü, yavaşlayıp kenara çekti. Arka koltukta oturan Nathan kucağında yarı otomatik tüfeği de gülümsüyordu. Polis arabası arkalarında durdu, ön kapılar açıldı ve iki üniformalı memur indi. Kadın polis memuru göğsünü çıkarmış onlara doğru yürürken erkek polis memuru tabancasını kılıfından çıkarıyordu. Saatte 180 kilometre hızla giden kirli bir BMW'yi durdurmuşlardı. Arabanın hapishaneden şartsız tahliye edilen bir adamın üzerine kayıtlı olduğunu biliyorlardı ve arabadaki 3 kişinin ağır silahlı olduğunu da birazdan öğreneceklerdi. Bu koşullarda Södertälje polisinden Ingrid ve Jim'in durumu yeniden değerlendirmesi uzun sürmedi. Yuna ilk başta onların yardım teklifini kabul etmek istemedi. Çünkü operasyonun ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Onlar deneyimli polis memurları dedi Nathan. Üstelik Yurik'in nerede olduğuna dair kanıt bulur bulmaz destek alacağınıza dair bize söz verildi. Eve girmek için onların yardımına ihtiyacımız var. Dolayısıyla şimdi Saga polis arabasının arka koltuğunda iki memurla birlikte operasyonun detaylarını gözden geçiriyordu. Eski Strangness yolunda Yuna'nın BMW'sini takip ediyorlardı. Kar iki arabanın arkasında uçuşuyordu. Ingrid ve Jim'in arasındaki konsolda bir termos kahve ve bir torba safranlı Lucia çöreği vardı. Karla kaplı sığınakları ve yeşillikleriyle Vidbynas Golf Kulübü'nün geniş arazisinden geçerken Saga olası senaryoları çiziyordu. En tehlikeli olasılık Yurek ve Kunduz'un evi ele geçirmiş, içeride ağır silahlı bir şekilde bizi bekliyor olmaları dedi. Polis arabası Turinge Kilisesi'nden sağa dönüp Yuna'nın BMW'sinin peşinden dar bir yolda ilerlerken neredeyse kayıyordu. Triatlon yapmak zorunda kalmadığımız sürece dedi Jim belirgin bir kırsal aksanla. Ingrid de aynı aksanla hiçbir şey triatlondan daha kötü olamaz dedi. Güldüler ve sonra özür dileyip bazen Skaraborglu iki yaşlı adam Sture ve Sten'in taklidini yaptıklarını açıkladılar. Fiziksel egzersize dayanamıyorlar dedi Ingrid gülümseyerek. Onları birlikte triatlon antrenmanına başladığımızda icat ettik diye açıkladı Jim. 4 yıldır bunu yapıyoruz ve birbirimize koçluk yapıyoruz. Ve şimdi Sture ve Sten dehşete düşmüş durumdalar. Çünkü Fransız Alplerinde uzun triatlon yapmak için kayıt yaptırdık. Hiçbir şey triatlondan daha kötü olamaz dedi Jim. Kusura bakmayın biz çok aptalız diye güldü Ingrid. O kadar da aptal değiliz dedi Jim abartılı aksanıyla. Mindal'daki eve varmak için golf sahasını boydu boyunca dolaşmaları gerekiyordu. Malikanenin ötesinde karda başka lastik izi yoktu. Kanallara ya da tarlalara girenleri durdurmak için yol kenarında parlak turuncu direkler vardı. Yuna ve Nathan yol kenarına çektiler, durana kadar kar lastiklerin altında çıtırdadı. Polis arabası ve Saga geçer geçmez arabadan inip kanalın üzerinden atladılar ve görünmeden evin arkasına dolanmak için ormana yöneldiler. Hava neredeyse sıfırın altında 20 dereceydi ve soğuk yüzlerini yakıyor, gözlerini sulandırıyordu. Kar ağaçların arasında fazla derinleşmemişti. Zemin çam iğneleri ve kozalaklarla doluydu. Yürürlerken Yuna yerde havalandırma borusu bozulmuş toprak ve çıplak zemin olup olmadığına baktı. Ağaçların arasından birkaç kar tanesi süzüldü. 15 dakika sonra ağaçların arasında evin arka tarafını gördüler. Temkinli adımlarla ilerleyip ormanın kenarında durdular. Yoğun kar etrafı sağır edici bir sessizlikle örtmüştü. Siyah panelli çatısı ve gri cephesiyle bu iki katlı ev yeterince büyük ve moderndi. Şiddeti ve ölümü çağrıştıran hiçbir yanı yoktu. Evin arka tarafındaki çimenlikteki pürüzsüz kar, çiçek tarhları ve bahçe mobilyalarının üzerinde hafifçe dalgalanıyordu. Yuna dürbününü çıkarıp pencereleri sırayla kontrol etmeye başladı. Üst kattaki perdelerin hepsi çekiliydi. Acele etmiyordu ama herhangi bir hareket ya da gölge göremiyordu. Ortalık sessizdi ama ne olduğunu anlayamadı, rahatsız edici bir şey vardı. Dürbünü biraz aşağı kaydırdığında zemin kattaki veranda kapısının dibindeki kar birikintisini gördü. Buzlu camdan içinde bir kanepe, iki koltuk ve cilalı beton şömine bulunan bir kış bahçesi seçebildi. Sandalyelerin kollarında düzgünce katlanmış battaniyeler vardı ve cam masa temiz ve boştu. Yuna dürbünü indirip Nathan'a baktı. Yüzü asık, burnu soğuktan kızarmıştı.
''Hiçbir şey yok mu?'' diye sordu Nathan ürpererek.
Yuna ''yok'' dedi ve o an neyin kendisini tedirgin ettiğini anladı. Gözle görülmeyen ancak eksik olan bir şeydi bu. İki çocuklu sıradan bir orta sınıf aileydi ama 12 Aralık'ta görünür tek bir Noel süslemesi bile yoktu. Pencerelerde advent şamdanı ya da yıldızı ışıklandırma, bahçede süslemeler yoktu. Polis arabası Mindal'deki evin önüne kadar gelip karla kaplı yola park etti. Saga ve iki polis memuru arabada oturmuş eve bakıyorlardı. Kar şimdi daha da şiddetlenmişti. Bir pencereden kulaklık takmış ev ödevini yapan bir kız görebiliyorlardı. Araç yolundaki kar pürüzsüzdü. Kar yağmaya başladığından beri herhangi bir araç geçmemişti. Çift garajın bir kapısı açıktı. Saga bir golf arabası, bahçe mobilyası olarak kullanılan, güneşten ağarmış birkaç binder, büyük bir barbekü, bir çim biçme makinesi ve sapı paslanmış bir kürek seçebiliyordu. Telsiz cızırdadı ve Yuna'nın sesi sessizliği bozdu. O ve Nathan evin arka tarafına geçmişlerdi. Etrafta kimse görünmüyordu ve Noel süslemelerinin olmaması dışında dikkat çekici bir şey yoktu. Ormanda saklanıyorlardı ama gerekirse arka kapıdan girebilirlerdi. Saga iki üniformalı memurla birlikte arabadan indi. Ingrid soğuk havayı ciğerlerine çektiği an öksürmeye başladı. ''İyi misin?'' diye sordu Jim sakince. Ingrid başını salladı ve üçü birlikte eve doğru yürüdüler. Pencereden bir adamın bulaşık makinesinden parlak çatal bıçakları çıkardığını gördüler. Adam kolları kıvrılmış pastel mavi bir gömlek giymişti. Kapının önünde durup ayaklarını yere vurarak çizmelerindeki karları temizledikten sonra zile bastılar. Saga kenara çekilip elini cebine soktu ve tabancasını eline aldı. Nefesleri ağızlarından bulut gibi çıkıyordu, yüzü soğuktan yanıyordu. Biri kapıya yaklaşırken içeriden gelen ayak seslerini duydular. Saga kendine Yurek'in ya da Kunduz'un evin içinde, Pellerina ve Valerian'ın da bahçede ya da evin arkasındaki ormanda gömülü olabileceğini hatırlattı. Kilit tıkırdadı ve mutfaktan gelen adam kapıyı açtı. Bronz tenli, sarı bıyıklıydı ve yorgunluktan göz altlarında halkalar oluşmuştu. Beyaz mermer zeminde çoraplarıyla duruyordu. Arkasındaki geniş merdiven ikinci kata çıkıyor ve bodruma iniyordu. Saga, Tommy Nordin dedi. Evet diye cevapladı adam ona şaşkınlıkla bakarak. Bir rahatsızlık olduğuna dair ihbar aldık.
Rahatsızlık mı?
İçeri girip sizinle ve eşinizle konuşmamız gerekiyor.
Ama burada rahatsızlık yaratacak herhangi bir şey olmadı dedi adam yavaşça.
Fark etmez. Bir ihbar aldığımıza göre sizinle konuşmamız gerekiyor dedi Saga. Mutfak masasında oturan kız hole çıktı. Tuhaf bir şekilde uyuşuk hareket ediyordu. Kulaklıklarını çıkarmıştı. Düz sarı saçları yanaklarına düşmüştü. Kaşlarını boyamış, çenesindeki lekeleri kapatmak için makyaj yapmıştı. Dudakları inceydi ve kot pantolon, beyaz çorap ve yakası kirli bir Hollister polo tişört giymişti.
Mimmi'ye sor dedi adam başıyla kızı işaretlerek. Ona sor. Anna, Lena ve ben ayrıldık. Onu 2 aydır görmedim. Oğlumuzla birlikte Solna'ya taşındı.
Yani burada ikiniz mi yaşıyorsunuz?
Evet diye cevapladı baba.
O halde içeri girip etrafa bir göz atmamızın sakıncası yoktur sanırım dedeciğim.
Bunun için bir savcıdan arama izni gerekmez mi?
Hayır diye cevapladı Saga sertçe. İzin olmadan birini sorgulayıp tutuklayabiliriz diye açıkladı Ingrid.
Bu bir tehdit sanırım dedi adam içeri girmelerine izin vermek için kenara çekilerek.
82. Bölüm. Saga omuz kılıfındaki tabancaya hızla ulaşabilmek için holde kabanının düğmelerini açtı. Merdivene bakarken ellerine üfleyerek üşümüş parmaklarını ısıtmaya çalıştı. Üst katta ya da bodrumda ışık yanmıyordu. Ingrid ayakkabılarını paspasa silerken bir elini duvara yasladı. Jim yanlışlıkla uzun saplı bir süpürgeye çarpınca aniden bir takırtı yükseldi. Tepesine toz ve kıllar takılmıştı. Babanın peşinden geniş açık planda mutfağa girdiler. Yemek odası boydan boya beyaz bir perdeyle mutfaktan ayrılmıştı.
Fazlasıyla gürültülü olabilen bir ev sinema sistemimiz var dedi baba dilini ön dişlerinde gezdirerek.
Kız hiçbir şey söylemeyip ağır adımlarla ada ünitesine döndü ve okul kitaplarının önündeki bar taburesine yerleşti. Saga Yuna'nın haklı olduğunu düşünmeden edemedi. Anne baba ayrılmış olsa da mutfakta ya da yemek odasında Noel süslemesi olmaması tuhaftı. Zaman burada durmuştu sanki. Pencerede beyaz orkideler vardı. Karla kaplı golf sahası ağaçların arasından görünüyordu. Buzlu cam kapı oturma odasına, yarı açık ahşap bir kapıda koridora açılıyordu.
Kahve içer misiniz diye sordu adam.
Hayır teşekkürler diye cevapladı Saga. Mutfakta yemek odası arasındaki ince perde yarı şeffaftı ve en ufak bir cereyanda bile hafifçe dalgalanıyordu. Adam bulaşık makinesini boşaltmaya devam edip temiz bardakları tezgahın üzerine dizdi. Şimdilik buna ara verebilir misin dedi Saga. Adam döndü ve kaşlarının arasında derin bir çizgiyle ona baktı. Son zamanlarda hiç ziyaretçin oldu mu diye sordu.
Ziyaretçi derken neyi kastediyorsun?
Sence? Adam bir kolunu kaşıdıktan sonra bulaşık makinesini boşaltmaya devam etti. Saga onu izlerken pozisyon değiştirdi ve adamın ter içinde kaldığını gördü. Ziyaretçi yok mu? Saga eliyle perdeyi kenara çekip yemek odasına doğru gitti ve taş yüzeyli büyük bir masanın yanından geçip sonra tekrar Tommy Nordin'e döndü.
Aile içi kavga değilse neden ayrıldınız diye sordu Saga ekrana bakarak.
Dediğim gibi muhtemelen film izliyorduk dedi baba. Ekrandan bakınca mutfak yoğun bir sis bulutuyla kaplanmış gibi görünüyordu. Saga kızın babasına mutsuz mutsuz baktığını gördü.
Her gün mü diye sordu Saga. Duruma göre değişiyor.
Bu hafta hangi günler tartıştınız? Ingrid doğruldu ve üniformasının altından bir göğsünü ileri çıkarırken Jim de bir elini kılıfından ayırmadan adamı izliyordu. Saga karla kaplı bahçeye bakan pencerelerden birine gitti. Kar taneleri düşmeye devam ediyordu ama mevcut beyazlık onları anında yutuyordu. Köknar ağaçlarının dalları ağırlaşmıştı, pencereye yaklaştı ve camdan soğuğu hissetti. Karanlık ayak izleri girişten garaja ve karla kaplı bir oyun evine kadar uzanıyordu. Kalp atışları şimdi iyice hızlanmıştı. Oyun evinde ne yapıyorlardı? Ayak izlerinin sayısı oraya birkaç defa gittiklerini gösteriyordu. Saga mutfağa dönüp ada ünitesinin etrafından dolandı ve elini mermere koyarken titrediğini fark etti. Diğer elini dikkatle kabanının içine sokup tabancasını aldı. Bu pozisyondan hem baba ve kızı hem de oturma odası, koridor ve holü gözetleyebilirdi. Oyun evini kullanmayı ne zaman bıraktın diye sordu Saga kıza. Bilmem diye sessizce cevapladı kız ve kitaplarına bakmaya devam etti. Yazdan sonra mı diye sordu Saga. Evet diye başını salladı kız Saga'ya bakmadan. Peki orada ne saklıyorsun diye sordu Saga kızı. Hiçbir şey dedi kız alçak sesle. Dışarıya bak dedi Saga, karda derin ayak izleri var. Kız oralı olmayıp kitaplarına bakmaya devam etti. Komşuların 2 küçük kızı var, bazen burayı kullanıyorlar diye mırıldandı.
''Kışın mı?'' dedi Saga tabancayı bırakarak.
''Evet'' dedi kız, hala ona bakmıyordu.
O sırada adam ensesini sertçe uğuşturarak, ''Bu iş biraz uzun sürmedi mi?'' dedi.
''Az kaldı'' dedi Jim içtenlikle.
''Meslektaşıma yatak odasını göstererek başlayabilirsin'' dedi Saga. ''Bak bu durum hiç hoşuma gitmedi. Bu mahremiyetin ihlali. Ben hiçbir şey yapmadım.''
Kız başını hafifçe eğip kulaklarını kapattı ama ne yaptığının farkına varmış gibi ellerini tekrar tezgahın üzerine indirdi.
Jim etrafa göz attıktan sonra gideceğiz dedi.
Saga duvarlardan bir tıkırtı geldiğini düşündü. Nefesini tutup dinledi ama ortalık yine sessizdi. Belki de çatıdan düşen karın sesiydi sadece.
Baba ellerini kareli bir çay havlusuna kuruladıktan sonra onu tezgahın üzerine attı ve hole geçti.
Koyu mavi çorapları öyle yıpranmıştı ki beyaz topukları görünüyordu. Jim Ingrid'e baktı ve mutfaktan çıkıp adamı takip etti. İki adam üst kata çıkarken ayak sesleri mutfakta yankılandı. Kız kitabının sayfasını bir kez bile çevirmemişti. İsveç'in büyük bir güç olduğu yıllar hakkındaki giriş sayfasına bakıyordu hala.
''Adın Miriam mı?'' dedi Saga.
''Evet'' dedi kız ve güçlükle yutkundu. ''Herkes bana Mimi der.''
''Liseye mi gidiyorsun?''
''Birinci yılım.''
Ingrid oturma odasının buzlu cam kapısına doğru yürüdü.
''Hangi dersleri alıyorsun?'' diye sordu Saga.
''Sosyal bilimler.''
''Takırtıları duydun mu?''
Kız başını iki yana sallarken Saga baş parmaklarındaki kirli bantları fark etti.
''İsveç hangi yıl büyük bir güç olmuş?'' diye sordu Saga.
''Ne?''
''Kaçıncı yüzyılda?''
Kız ''Hatırlamıyorum.'' diye mırıldanıp kitabı kapattı.
''Geçen hafta hiç ziyaretçiniz oldu mu?'' diye devam etti Saga.
''Sanmıyorum.'' dedi kız monoton bir sesle.
''Mimi.'' dedi Saga ona bir adım daha yaklaşarak. ''Ben polis müfettişiyim ve burada bir şeyler olduğunu anlayabiliyorum.''
Kız ucu çiğnenip ezilmiş olan kalemini ısırdı. Gözlerini masaya dikmeye devam ediyordu.
''Burada ne oldu?'' diye sordu Saga ısrarla.
''Mimi hiçbir şey.'' diye fısıldadı kendi kendine.
''Neden hiç Noel süslemeniz yok?'' diye sordu Ingrid içtenlikle.
''Ne?''
''Neden Advent yıldızınız ya da zencefilli bisküviniz yok?''
Kız soru can sıkıcı ve alakasızmış gibi başını iki yana salladı. Saga onların henüz Yurek'in dünyasına çekilmemiş, takım yıldızlardaki bir yıldızın tam da evlerinin bulunduğu noktada yer aldığından habersiz, sıradan bir aile olabileceklerini düşündü. Ama aynı zamanda bir şeyler gizledikleri de belliydi. Hem babanın hem de kızın gözlerinde öfkeli bir panik ifadesi vardı.
''Bana odanı gösterir misin?'' dedi Saga.
Kız koridora açılan kapıyı işaret ederek ''Şurada'' dedi.
''Göster bana.''
Kız tek kelime etmeden ayağa kalktı.
''Kim golf oynuyor?'' diye sordu Ingrid odaya geçerken.
''Bütün aile ama çocuklara koçluk yapmak için fazladan çalışıyorum.''
Saga ve Ingrid koridorda kızın peşinden gittiler. Uzun bir geçitti ve sonunda bir banyo vardı. Sol taraftaki duvarın dibinde ince bir led ışık uzanıyordu. İki kapı çocuk odalarına açılıyordu. Tabelalara göre birincisi Axel'in, ikincisi Mimi'nin odasıydı. Axel'in odasının önündeki zemin buz gibiydi. Kapıda tabelanın altına girilmez yazılı bir levha yapıştırılmıştı. Saga Mimi'nin odasına girerken Ingrid'e koridorda kalmasını işaret etti. Üst kata çıkan merdivenin altındaki bir dolabın küçük kapısının önünden geçtiler. Kız geçerken kapıyı otomatik olarak kapattı. Kapatılmamış yatağın yukarısındaki duvarda üzerinde siyah bir yıldız olan kalın bir kitabı tıpkı evanjelik bir rahip gibi tutan çok zayıf bir David Bowie'nin posteri vardı. Yatağın başucundaki masada bir kutu uyku hapı duruyordu. Köşede bir sandalyenin arkasında Cadılar Bayramı maskesi asılıydı. Bir adamın yırtık ağzından çıkan kanlı bir kafatasıyla bir tür zombiye benziyordu.
''Demek prenseslik aşamasını geçtin.'' dedi Saga.
''Evet.'' dedi kız.
Çok uzakta biri kapıya vuruyormuş gibi bir ses geldi.
''Bunu duydun mu?'' diye sordu Saga ona bakarak.
''Hayır.'' dedi kız usulca.
Saga pencereye doğru baktı. Odadan yayılan ışıkta iri kar tanelerinin düştüğü görünüyordu. ''Burada sadece sen ve baban mı yaşıyorsunuz?''
Kız cevap vermeyip o iğrenç maskeyi dalgınca dürttü. Tavan gıcırdadı ve Saga Jim ile kızın babasının aşağıya indiğini düşündü. ''Yatağa otur.'' dedi. Kız dediğini yaptığında yatağın yayları adeta isyan etti. Beyaz çoraplarının altı kirlenmişti. Mimi, bana neler olduğunu anlatmak zorundasın dedi Saga ciddiyetle.
Ölsem muhtemelen daha iyi diye fısıldadı kız.
38. ayrımın sonu. Sayfa 428.